Kıymetli kardeşlerim, geçen programımızda Maun suresinin ilk 3 ayetini tefekkür etmiştik. Kıymetli İlam Akademi öğrencileriyle beraber yapmıştık bu tefekkürü. Efendime söyleyeyim. Şimdi inşallah bu programımızda Maun suresinin kalan kısmı, yani son 4 ayet-i kerimeyi inşallah konuşacağız. Sonra da yine bu gençlerimizle beraber inşallah tefekkürünü yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Feveylun lil musallin buyuruyor Cenab-ı Hak. Veyl olsun, yazıklar olsun o namaz kılanların haline, vay o namaz kılanların haline gibi çevirebiliriz. Ellezînehum an salâtihim sâhun. Onlar kılmış oldukları namazdan gafildirler. Namazdan gafildirler. Efendim, ellezînehum yuraûn ve onlar namazlarında gösteriş yaparlar. Bu namazı bir gösteriş için kılarlar. Ve yemne'unel ma'un ve iyilik yapmaya, zekata engel olurlar. Ma'un iyilik anlamına geliyordu biliyorsunuz. Yardım etmek anlamına, yardıma engel olurlar. Zekata engel olurlar, sadakaya engel olurlar. Şimdi bu ayet-i kerimede namaz, daha önceki ayet-i kerimede dini yalanlayanların vasfını Cenab-ı Hak saydı. Bu ayet-i kerimede de namazı ikame etmeyenlerin Cenab-ı Hak vasfını saydı. Namaz kıldığı halde namazı dost doğru kılmayanların, ikame bu demek. Dost doğru namaz kılmak, hakkını vererek namaz kılmak. Böyle namaz kılmayanların vasıflarından bahsetti Cenab-ı Hak. Ne buyurdu? Onların birinci özelliği namazlarından gaflet içinde olmaları kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah-u Teala bu 4. ve 5. ayet-i kerimede namaz kılanlardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Namaz kıldığı halde namazın hakkını vermeyenlerin, namazı ikame etmeyenlerin hususiyetlerini bize haber veriyor Cenab-ı Hak. Onların birinci hususiyeti, namazlarını kıldığı halde hakkını vermeyenlerin, onlar kıldıkları namazdan gafildirler buraya Cenab-ı Hak. Yani burada tabii ki çok büyük bir uyarı var. Namaz kılanlar bu manada ikiye ayrılabilir. Birincisi, namazın önemini bilen, onu hakkıyla kılanlar, namazın bilincinde olanlar, namazı yaşayanlar diyebiliriz. Onlar namazlarına çok değer verirler. Gereği gibi namazlarını kılarlar. Dost doğru bir namaz kılarlar. Namazı dost doğru kılmak için, hakkını vermek için de çalışma yaparlar. Buna şöyle diyebiliriz. Bir, namaza çalışmak lazım. Bir de namazı çalışmak lazım. Namaza çalışmak, yani namazın, efendime söyleyeyim, hususiyetlerini, özelliklerini, öncelikle tabii farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini öğrenmek, ardından da namazın kalbi boyutuna öğrenmek, yoğunlaşmak, yani huşuya yoğunlaşmak. Bunun için de tabii ki Allah dostlarının namazla ilgili anlattığı, efendime söyleyeyim, o güzel tarifleri öğrenmek, namazın sırlarını öğrenmek ki bununla ilgili başta İmam-ı Gazali Hazretleri olmak üzere birçok Allah dostunun kitabında bulabilirsiniz kıymetli kardeşlerim. Esrar-ı Salah başlığı altında verilir. Bu sufilerin kitaplarında anlatılır. Efendime söyleyeyim. Namazın sırları, namaz nasıl namaz yaşanır? Bunu bilmek lazım. Çünkü namaz beden ve kalple kılınan bir ibadettir. Beden kısmını fıkıh bize haber verir. Ama kalp kısmını, yani kalpte huşu, ayet-i kerimede geçtiği üzere, huşu ise işte onu da Allah dostlarından, onların tariflerinden, onların namaz kılışlarından öğrenmemiz gerekiyor. Ve bu ikisi birleşirse, beden ve kalp bütünlüğü olursa işte o namaz güzel bir namaz olur. Hakkını vermeye başlarız. Tabii ki elbette tam hakkıyla bir namaz kılmak çok kolay bir şey değil. Fakat bir müminin bir hayali olmalı. Yani benim hayatımda şöyle Allah'a güzel bir ibadet yapabilme özlemi duymak, bunun özlemini çekmek, bununla dertlenmek gerekiyor. Buna biz namaz çalışması diyoruz. Namaza çalışmak ve bir de namazı çalışmak lazım kıymetli kardeşlerim. Nasıl çalışacağız namazı? efendime söyleyeyim, namazı da her bir rüknünü yaşayarak kılmaya öğrenmemiz lazım. Buna tekbirden başlamak gerekiyor. Ellerimizi kaldırıştan başlamak gerekiyor. Tabi uzun bir konu. Programımız içerisinde bunu sığdırmak mümkün değil ama inşallah Cenab-ı Hak lütfeder, ikram eder inşallah. Namazla ilgili de bir program yapmayı inşallah düşünüyoruz. Yani bir sürekli bir program yapmayı düşünüyoruz inşallah Teala. Yani bir tekbiri mesela, gönülden bir tekbir almayı öğrenmek, gönülden tekbirler alarak bir namaz kılmaya çalışsak, o bile namazımızı toparlayabilir Allah'ın izniyle. Belli bir kıvama getirir. Yani Allahu Ekber dediğimizde, dilimizde, kalbimizde Allahu Ekber derse, kalpte Allah'tan başka büyük kalmaması gerekiyor. Böyle bir imanla, böyle bir yürekle namaza durmak, böyle bir kıvamda namaza durmak ve bunu yine Allahu Ekber, Allahu Ekber diye tekrarlarla canlı tutmaya çalışmak. Bu bile başlı başına bir iş yani. Allah'tan başka büyük yoktur dediğimizde, namaza Allah'tan başkası kalbimize namazda girmeyecek o zaman. Daha doğrusu mücadele edeceğiz, yani girdirmeyeceğiz. Girerse de kovacağız anlamına geliyor buradan. Cenab-ı Hak namazda gafiller değil de fi salatihim an salatihim diyorlar. Müfessirler bu bir lütuftur diyorlar. Yani namazından gafil olanlar dediğinde Cenab-ı Hak, buraya tabi namazından %1 gafil olandan tutun, %99 gafil olana kadar giriyor kıymetli kardeşlerim. Büyükler, mesela İmam-ı Şafii Hazretleri'nin hatırladığım kadarıyla, kişi bir an namaz içinde veya başında Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlasa, o bile diyor kurtuluş için yeter diyor. Ama kurtuluşu için bakın. Yani namazın makbuliyeti değil. Allah korusun yüzüne çarpılmaması anlamında, en azından ufak bir dalı var. Tutacak bir, yani rahmete bir şeyi var. Bağı var gibi bir şey olmuş oluyor. Yani asgarisini söylüyorlar tabii ki. İkincisi, namazını efendim gafil olarak kılanlar. Burada Cenab-ı Hak ondan bahsediyor. Gafil kişi yaptığı işi önemsemeyen, onu sıradan bir iş olarak yapan, rutin bir iş olarak yapan efendim, yerine göre ihmal eden. Ayette bunu söylüyor sana. Namazından gaflet edenler işte bunlar başta. İşin önemsemiyor. Her şeyi iyi yapıyor. Namaza gelince bir kılıvereyim de geleyim diyor onu diyor. Hemen geliyorum, bekleyin bekleyin. Onu da farzından kılıp geliyor. Şipşap bir abdest, taktuk bir işte böyle yat kalk ve geliyor. İşte kıldım diyor. Böyle değil de ona özel bir zaman ve özel bir mekan, yani seccadeyi kastediyorum veya mescide gitmeyi kastediyorum, ayırarak kılmak. Nasıl ki özel görüşme yapmak istediğimizde insanlarla yüksek mevkilerde ona özel bir zaman, onun özel bir mekanında onu ziyaret ediyorsak, hazırlanıyorsak, alemlerin sultanının huzuruna da bundan kat kat daha üstün bir şekilde bir hazırlıkla çıkabilmek mesela, değil mi? Namazından gafiller yine ihmal eden namazlarını ve böylece kendini aldatan kimse demektir bu. Burada ayet-i kerimede gafillerden, gafilleri düşündüğümüz zaman onların özelliği işte, yani ayet-i kerime, onlar yani namazlarını ciddiye almazlar demek. An salatihim sahun, yani namazını ciddiye almaz. Gafillerden bir kısmı da namaz dışındaki işlerle uğraşmayı namaza tercih eder. Bir kısmı namaz kılar ama onun yüceliğini, sırlarını anlayamadığı için namazda gerekli önemi vermez. Namazı hakkını vererek kılmaz. Hatta namazda Allah'ı hiç hatırına getirmez. Allah korusun. Bazen başımıza geliyor değil mi? Acaba kaç rekat kılmıştım? Ne çabuk bitti falan filan. O anda diyelim imtihanımız var. Veya işte efendim borcumuz vardı, onu düşünürken derken şunu aldım, bunu verdim. Ben namazdaydım ya falan filan. Ne zaman aklımıza geliyor bu da genelde? Şeytan bize vesvese veriyor. Dünyalık şeyleri düşündürüyor. Selam verince oyuna geldiğimizi anlıyoruz ama iş işten geçiyor. Bitiyor namaz. Şeytan görevini yapmış oluyor. Yani şeytan insana namazda günlük hayatında nelere çok önem veriyorsa onlara getirir. Hatırına vesvese verir. Oradan anlayacağız ki bizim Allah'la önümüze bu düşüncelerimiz engel oluyor. O şey değil ya. Mesela diyelim ki imtihanın kendisi değil. İmtihanı düşünmek engel oluyor. efendim borcun kendisi değil, borcu düşünmek engel oluyor Allah'larımıza. Yani onu haşa belki de Allah'tan daha çok önemsiyoruz o anlık. Allah korusun. Veya makamımızı, mevkimizi, işimizi, gücümüzü, çocuğumuzu, kendimizi, maddi imkanlarımızı, neyse artık yani hobilerimizi, bir türlü türlü herkesin halleri var. Hepsi bunun içerisine girer. Kim, kişi neye önem veriyorsa şeytan onu getirir. Çünkü onun zaafı oradadır çünkü. Onu düşünecektir çünkü. Onu hatırına getirir. Onunla uğraşırken yatar kalkar, bir de bakar ki namaz bitmiş. Eyvah der ama iş işten geçer. Halbuki akşamda yine aynısını yapar şeytan. Yani onun için namazda mücadele etmek çok önemli. Bu gafletten kurtulmaya çalışmak gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu uyarısını böyle anlayacağız. Vay o namaz kılanların haline. Yani Allah korusun yüzümüze çarpılır bu namaz bizim. Şöyle bir hadise anlatır kıymetli kardeşlerim. Adamın birisi nafile namaz kılıyor mescitte, camide. Onu tanıyan, daha evvel tanıştığı bir Allah dostu da mescide giriyor. O namaz kılarken ona selam veriyor. Tabii adam içinden biraz canı sıkılıyor yani. Ya bu Allah dostu diyor. Nasıl bana, niye selam verdi ki diyor yani. Nasıl veli diyor böyle diyor yani. İçinden böyle geçiriyor. Yani Allah'ın veli kul diyor. Bilmiyor mu diyor yani benim namazda olduğumu diyor. Böyle bir şey yapmaması lazım diyor ki. Efendime söyleyeyim. Hani haberi nasıl olamaz diyor namazda olanın selam verilmeyeceğini. Fıkıh kaidesi değil mi bu? Verilmez yani. Namaz kılan da selamı almaz. Alırsa bozulur değil mi? Tabii namazı bitiriyor. Ondan sonra işi bitince o zata yaklaşıyor. Diyor efendim diyor yani sizden diyor böyle bir şey beklemezdim diyor. Bana selam verdiniz diyor. Biliyorsunuz sizin selamınızı alsam namazım bozulur diyor. Yani biz size hürmetimiz var ama diyor yani niye böyle yaptınız acaba falan deyince doğru haklısın diyor da haklısın. Ama diyor sen namazda değildin ki diyor. Biraz ciddileşerek aman efendim şimdi diyor, nasıl olur diyor ben namazdaydım falan filan. Böyle biraz daha savunmaya geçince ya diyorsa bir dinlemek lazım. Allah dostu sana bir şey diyorsa bir mübarek zat, bir salih insan ne demek istiyor diye bir düşünmek lazım. Tamam o da görüyorsan sen namaz kıldığını da orada bir kastı vardır değil mi? O savunmaya geçiyor. Ben işte efendim namazdaydım nasıl olur falan filan diye söyleyince bakıyor adam anlamayacak. Diyor ki sen diyor namazı bitirene kadar diyor evinizin diyor odalarını hangi renge boyatacağını düşünüyordun diyor. Ya şu odaya şu renk mi olsaydı, bu renk mi olsaydı herhalde boyacı gelecekmiş ki eve. Ondan önce namaza durmuş. Efendim namazda diyor Allah ile meşgul olmaya çalış diyor. Çünkü onun huzurundasın deyince tabi adam boynunu büküyor. Hatasını anlıyor. Yani o ona kasten selam vermiş. Kendine gel anlamında söylemiş aslında. Ona selam vermek değil kastı. Yani Allah'ın huzurundasını bu şekilde belki de dile getirmiş o karşı tarafa kıymetli kardeşlerim. Tabii bu adamın durumu belki de başta benim olmak üzere birçoğumuzun durumudur kıymetli kardeşlerim. Onun için kendi durumumuzu bir düşünmemiz lazım. Biz nasıl namaz kılıyoruz? Namazda neyle meşgulüz? Allah'la mı yoksa Allah korusun basit şeylerle mi meşgulüz? Dünyevi şeylerle mi meşgulüz? Halbuki namaz dikey boyutta bir ibadettir. Yani bu dünyadan bir çıkıştır artık. Ahirettir namaz. Dünya değildir ki. Hatta büyüklere göre büyükler namazı ne dünya ne ahiret sadece Allah olarak Allah'a hasederler. Biz ahirete dönsek o bile bizim için bir kar da. Yani namazdayken Allah'ın huzurunda olduğumuzu kıyamette hesap verdiğimizi düşünsek bile o bile büyük bir kar yani. Ama Allah dostları büyük zatlar ne dünya ne ukba Mevla derler. Allah derler. Sırf Allah'a hasederler. Tabii çok yüksek bir mertebe olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Namaz tabii Allah Teala'ya bir muhabbettir kıymetli kardeşlerim. Allah Teala'ya bir muhabbettir. Muhabbetimizi gösterme en güzel şekilde namazda insan gösterebilir. Allah Teala bize Habibi vasıtasıyla, Resul-i Ekrem Efendimiz vasıtasıyla Allah'a nasıl muhabbet edeceğimizi bu şekilde göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de bu yazmıyor nasıl kılındığı namazın. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl kıldığına bakmamız gerekiyor. Nasıl Allah'a muhabbetimizi ishar edebiliriz? Yani onun bir edebi var, terbiyesi var. Mümin muhabbetini bir edep terbiye içerisinde ısıracak ki bu namaz olur. Bunu sürekli bunu yapacak bunu güzel bir şekilde yapacak bir muhabbettir. Çünkü en çok sevdiğimizin huzurunda duruyoruz. Ona bel bağlıyoruz. Onun huzurunda eğilmek. Hatta secdeye kapanarak hayranlığımızı hürmetimizi dile getirmek. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Azim rükû secde dediğimizde ne oluyor? Yani Allah'ı tesbih ediyoruz. Azametini, yüceliğini tenzih ediyoruz Cenab-ı Hakk'ı. Böyle bir şey içinde bulmak gerekiyor. Yani büyük bir duruş namaz. Allah namazda kendisiyle mülakat edenleri çok seviyor. Namaz bir mülakattır aynı zamanda. Fatiha suresinde Efendimiz haber veriyor. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde Efendimiz buyuruyor ki Allah der ki kuluna, kulun bana hamd etti. Böyle devam ediyor. Yani en sonunda diyor ki işte ihdinas sıratal müstakim dediğinde kuluma istediği verildi buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani Allah-u Teala ile bir mülakat. Sanki Cenab-ı Hak bize konuşuyormuş gibi onu duyarak, duymaya çalışmak, kalben duymaya çalışmak. Allah Resulü bize haber veriyor. Allah böyle söyler diyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam duyuyor Cenab-ı Hakk'ın söylediğini. Evet, çok büyük bir mülakat. Allah onları çok seviyor. Namaz kılan günahları affediliyor. Yüz binlerce belki sevap kazanıyor, milyonlarca. Allah'ın sonsuz hazinelerinden ikramlar, manevi ikramlar kazanıyor namaz kılan. Bu da gösteriyor ki kıymetli kardeşlerim, dünyada bir insanın yapabileceği en büyük iş Allah'a ibadet etmektir. Bunun başı da namaz gelir. Yani bir insanın daha bundan büyük bir işi olamaz. Dolayısıyla diğer işleri bunun altına koymak gerekiyor. Birinci işimiz Allah'a kulluk, ibadet olması gerekiyor. Onu güzel yapmak. Ondan sonra diğerleri onun altında yer alması lazım. Evet, ve namaz miftahul cennet. Cennetin anahtarı. Namaz nur buyuruyor Efendimiz. Namaz bir nur. Efendim, namaz bir mizan, terazi, ölçü, müminin terazisi. Namaz kurban, Allah'a yakınlık. Birçok böyle güzel tarifler var namazla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimede kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince şüphesiz biz iyiliğe çalışan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet, birçok ayet-i kerime var namazla ilgili biliyorsunuz. Bununla ilgili bir de hadisan paylaşalım. Meşhur genç sahabilerden Rebi'a radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hizmetle meşgul olan önemli bir sahabi. Birçok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında hizmetçisi vardı, hizmet eden sahabiler vardı. Yani sahabiler pervane oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında. Çocuğundan büyüğüne kadar. Kimisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayakkabısını çeviriyordu, kimisi misvağını tutuyordu, kimisi suyunu getiriyordu. Yani böyle bir hürmet, hizmet içinde. Tabii şimdi bunlar öğrencilerde, gençlerde unutuldu bunlar. Bu hizmet boyutu maalesef unutuldu. Yani günlük belki 20 kişi Efendimiz'in etrafında olurdu yani. Beklerlerdi böyle bir şey yapmak için. Bir ona bir hizmet edebilir miyiz? Ufak bir hizmetimiz dokunabilir mi diye ki Rebiya öyle bir hizmet ehliydi ki öyle kendini adamıştı ki geceleri bile gitmiyordu evine. Acaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin bir ihtiyacı olur mu? Bir su ihtiyacı olur mu? Bir şey olur mu? Vereyim falan diye. Mescitte yatmaya tercih. Bu kadar aşk, muhabbet kendini sarmış. Allah Resulü'nün abdest suyunu hazırlıyor. Efendim, hatta öyle ki, öyle hassaslaşmıştı ki Rebiya radıyallahu anh. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ihtiyacı olan diyelim bir şey. Onu önceden fark edip yapıyordu. Daha söylemeden yapıyordu. O kadar hassaslaşmış yani. Öyle bir kalbi irtibat kurmuş Efendimiz'le. Tabii Allah Resulü çok memnun kalmışlar. Bir gün diyor ki, evladım dile diyor ne dilersen benden. Allah Resulü böyle deyince artık biliyor ki, herkes de biliyor bunu. Yani o Allah'ın izniyle olacak yani, şey yok. Biliyorsunuz o, ya Resulullah diyor, biraz bana mühlet ver diyor. Bir düşüneyim falan. Birkaç gün sonra geliyor işte, ya Resulullah diyor, düşündüm diyor işte, dünyalık sistem hepsi burada kalacak, şu makam mevki. Ben diyor, siz de cennette sizinle birlikte olmak istiyorum diyor. Efendimiz bundan başka bir şey dile diyor. Hayır diyor, sadece bunu istiyorum diyor ya Resulullah diyor. Ne kadar bir şey. Bakın ufku ne kadar geniş, bir gencin ufkuna bakın. Genç yaşında insanlar, gençler ne isterler genelde? Efendime söyleyeyim. Yani ne ister? Para ister. Efendime söyleyeyim. Mal mülk ister. Makam ister. Ne bileyim. İş ister. Eş ister. Her şey ister. Ama hep istekleri dünyalıktır genelde. Ama nasıl bir genç yetiştirmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki genç dünyalığı aşmış. Mevla'yı istiyor. Allah Resulü'nü istiyor. Ne kadar yüksek bir seviye. Yani bir müminin imanın da kemali bu aynı zamanda kıymetli kardeşlerim. Bunu görüyoruz. Bunun üzerine Efendimiz buyuruyor ki, öyleyse de sen zor bir şey istedin benden. Kendin için diyor, çok secde ederek bana yardımcı ol. Yani çok namaz kılarak bana yardımcı ol. Demek ki namaz kılmak, nafile ibadetleri, 5 vakit namaz kılacağız. Bir de nafile ibadetlere yönelmek bizi Allah Resulüne yaklaştıran bir hususiyet olduğunu burada görüyoruz aynı zamanda. Öğrenmiş oluyoruz. Evet. Tabii insan namazı gereği gibi kılmayınca da işte o zaman Allah korusun namaz yüzüne çarpılıyor. Vay o namaz kılanların haline. Onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu konuda, Allah en büyüktür. Sizden birine dünyanın tamamının bir benzeri verilmektense Allah'ın bu surede geçen bu uyarısı, yani ihlas üzere sadece Allah için kılınan namazı Cenab-ı Hak önemsiyor. Onu hatırlatıyor tabi bu vesileyle. Daha hayırlıdır buyuruyor. Namazdan gafil kişi namaz kılsa namazının kendisine çok fayda sağlayacağı beklentisi içinde olmaz. Onu kılmayı bıraksa Rabbinden korkmaz buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki namazdaki gafletin bizde gaflet var mı yok mu diye kendimizi ölçmek istiyorsak buna bakmamız lazım. Neye bakacağız? Yani pek fazla fayda sağlayacağını ümit içinde değiliz desek Allah korusun. Yani namaz bizi kurtaracak olan şey. İman namaz. İmanla ölmeye vesile. Ahiretimizin kurtuluşuna vesile. Böyle bir feveran etmiyorsa iç alemimiz. Düşünmek lazım. Namaz kılmayı bıraktı. Allah'tan korkmuyor. Kıl işte şimdi kılamıyor falan. Allah'tan korkusu yok o insan. Namaz kılmayı bıraktıysa veya o namazını geçirdiyse, istiğfar etmiyorsa, Allah'a yalvarmıyorsa, Allah'tan af dilemiyorsa, Allah korusun korkusu çok az demektir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, namazlarından gafil olanlar, namazı geciktirip vaktinin dışına çıkaranlardır. Bunlar namaza gerektiği gibi önem vermezler. Aha şimdi kılacağım, şimdi kılacağım. Bir de bakıyor ki ezan okunuyor. Ya ben kılacaktım aslında falan filan diyor. O gaflettir Allah korusun. En güzeli nedir? Namazı vaktinde kılmaktır. En büyük amellerden bir tanesi, en hayırlı, en üstün amellerden bir tanesi Efendimiz'in haber verdiği Es-salatu ala vaktiha. Vaktinde kılınan namazdır. Yani müminin böyle bir ideali olacak. Hayatını buna göre şekillendirmek için çalışacak. Ezan okundu mu namaza durma kıvamını yakalamak. Hangi işimiz olursa olsun, hangi işimiz olursa olsun, bu kıvamı yakalamak bir iman kemalidir Allah'ın izniyle. Tabii bizim elimizde olmayan işler hariç yani. Uçakta gidiyoruz, örnek söylüyorum. İşte efendim zorunlu bir yerde bulunuyoruz. Diyelim çıkma imkanımız yok gibi düşünün. Onlar hariç. Ama herhangi bir engelimiz yok. Ezan okundu. İlk işimiz namaz kılmak olmalı. Yani bunu hayatımıza oturtmamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Bu oturursa Allah-u Teala bize ikramı bol olur. Merhametiyle, rahmetiyle, lütfuyla muamele eder inşallah Cenab-ı Hak. Çünkü razı olur Allah-u Teala. Namazı vaktinde kılandan Allah razı olur. Geciktirdiğimizde Allah razı olmaz. Şimdi şöyle düşünün yani biraz tabii Allah korusun şey olacak ama bizi bulunduğumuz müessesenin müdürü çağırıyor. Hemen gelsin diye haber gönderiyor veya gelsin diyor. Gelsin yani gelsin bekliyorum demek anlamına. O da diyor ki haber getirene tamam diyor. Sonra ya giderim diyor. Biraz bekleyeyim. Şu işlerimi de halledeyim giderim. 5 dakika geçiyor gitmiyor. 10 dakika, 20 dakika. 20 dakika sonra gittiğinde ne olur? Mutlaka ondan iyi şeyleri beklemez yani ona. Oo hoş geldiniz falan demez yani. Nedir? Niye geç kaldın? Nerede kaldın? Ben seni çağırmamışım. Acil bir durum vardı falan filan diyebilir. Yani tazirle karşılaşabilir yani. Azarlamayla karşılaşabilir. Yani haşa tabii bunu şey için söylüyorum ama yani alemlerin Rabbi bizi davet ediyor. Biz orada efendim başka keyfi diyelim bir şeyler uğraşıyoruz diyelim. İnternette geziyoruz. İşte cep telefonuna bir oyun oynuyoruz. Efendime söyleyeyim. Arkadaşımızla muhabbet ediyoruz falan. Ya arkadaşım değil Allah daha önemli. Allah beni çağırdı. Değil mi? Onu önemsemem gerekiyor. Efendime söyleyeyim. Bunu ne kadar başarabilirsek İşte Allah korusun bu namazlarından gafil olanlar kısmından o kadar uzaklaşmış oluruz kıymetli kardeşlerim. Bunlar namaza gerektiği gibi önem vermezler bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bundan dolayı vaktinden sonraya ertelerler namaz. Bu da bir başka tefsiri olmuş oluyor bu ayet-i kerimenin. Allah Teala dini yalanlayanlarla namazı ciddiye almayanları bu sürede birleştirmiştir diyor müfessirlerimiz. Dini yalanlayanlarla beraber zikretmiş. Bu da bizim için büyük bir uyarı. Çok önemli bakın. Dini yalanlayanlarla namazı ciddiye almayanları yan yana koymuş Cenab-ı Hak. Namazı ciddiye almayanlar, namaz kılsalar bile iki tehlikeli duruma düşecekleri haber veriliyor. Birincisi, 6. ayette geçiyor. Onlar namazlarında gösteriş yaparlar. Yani o namazı ciddiye almayanların bir özelliği de Allah korusun işte gösterişe düşmeleri. Namaz, yani gösteriş yapmak da namazı ciddiye almamak anlamında. Çünkü namaz Allah için kılınır. Ama o başka şeyler için kılıyor. Kafasında başka şeyler var. İşte ben burada kılmazsam bana iyi birisi demezler. Bu işten de beni müdür de namaz kılıyor. Fazla beğenmez. Veya patron örnek söylüyor. Neyse artık örnek söylüyor mesela. Veya işte babam bana ne der ki kılmazsam falan diye. Allah bana ne der değil de babam bana ne der. Ha tabii çocuğun önce babasından korkmasında bir aslında kötü bir şey değil ama belli bir kıvama gelince artık babayı değil de Allah'ı düşünerek yapması lazım yani. Tabii ki aile terbiyesi bunlar da gerekli kıymetli kardeşlerim. İkincisi ayet-i kerimede onlar diyor sahip oldukları maddi ve manevi çeşitli imkanlara rağmen iyilik yapmaya, zekata engel olurlar. Demek ki namazdan gafletin bunlar da işareti olmuş oluyor. Yani bunun namazından gafil olanlar bu işi yapar demektir. Yani iyilik yapmaya, zekata engel olanlar namazlarından gafil oldu, gafiller bakması gerekir. Ben niye böyle bir insanım ya? Niye engel oluyorum ki? Deyip bir namazına bakması lazım. Güzel namaz kılsaydı, Allah'a güzel ibadet etse demek ki onun neticesi olarak da ne olacaktı onda? İyi ameller zuhur edecekti diye anlıyoruz buradan. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz fahşa, büyük kötülüklerden, fuhuştan, münkerden, Allah'ın hoş görmediği şeyden korur. Yani günahlardan insanı korur namaz. Aynı zamanda ne yapar? Günahtan korunan insan iyilik yapar. Şimdi iyilik yapmaya, zekata engel olmak bir günah. Riya bir günah. Demek ki namazı hakkıyla kılmıyoruz ki bunların bizim başımıza geliyor. Önce namazımızı hakkıyla kılmaya çalışmamız gerekiyor. Onlar tabii öyle ki o kadar cimri ki küçücük yardımların bile yapılmasına engel olurlar. Çünkü maunun küçük yardımlar demek arkadaşlar. Büyük yardımlar değil, küçük yardımlar. Birisi bir ekmek istedi, onu bile vermez yani neredeyse. Bu özelliklere sahip insanların başında iki yüzlüler diye bilinen münafıklar geliyor biliyorsunuz. Tabii ayet-i kerimede münafıklardan bahsediyor. Onlar inandık dedikleri halde kalpten inanmayan insanlardır. Namazına önem vermeyen herkesin bu ayetlerden ders alması lazım. Sadece münafıklar düşünmemek lazım yani. Münafıklar başta zikredilmekle beraber müminler de aynı şekilde namazına hadis-i şerifte geçtiği gibi önem vermesi lazım. Allah Teala'nın kendisine verdiği ömürden Allah için vakit ayıramayan bir insanın durumu Allah korusun çok tehlikeli. Namazda gösteriş yapmak riyadır. Gösteriş yapan namazın önemini anlamamış ve onu ciddiye almamış demektir Allah korusun. Bunun için Müslümanın namazına özenmesi gerekir. Namazını bir fidan gibi düşünüp onu özenle yetiştirmesi gerekir. Namaz fidanını ağaç yapmak veya bir başka ifadeyle namaz çocuğunu adam yapmak. İnsan büyür de namazı büyümez. Sıradan kılar namazını, önemsemeden kılar, yat kalk yapar, hiçbir şekilde onu düzeltmeye gitmez, namazda derinleşmez, namaz bir derya iken, içinde inciler saklıyken o deryanın üzerinde kayığını yüzdürmeye çalışır. Balık da avlamaz, boş boşuna gezer deryada gibi olur. Yani bir ömür namaza harcar ama namazdan bir şey elde etmez anlamında söylüyorum. Halbuki namaz çok büyük sırları içerisinde barındıran bir ibadet. Tabi efendime söyleyeyim, kaliteli namaz kılmak, bu konuma yükselmek çok önemli. Hatta öyle namaz kılmalı ki her defasında Allah'ın huzurunda olduğunu hissetmeli kişi. Ve namazında bunu en üst derecede hissetmeye çalışmalı. Tamamına yaymaya çalışmalı. Namazın başından sonuna kadar. Baştan bir kere bunu hissetmeli. Bunu artırmalı ve çoğaltmalı ki namazı efendim hakkıyla namaz kılanlara yaklaşsın. Tabii kolay değil o büyüklerin kıldığı namazı kılmak. Eğer böyle olmazsa Allah korusun bu namazından gafil olursa çok tehlikeli. Ama hakkıyla namaz kılan kişi iyiliğe engel olmaz. Aksine iyiliğe, yardıma öncülük eder o insanlar. Tabii yoksullara yapılması gerekenler biliyorsunuz başında zekat geliyor yardımların başında. Zekatı zengin olan herkesin vermesi farz. Efendim öşür yine aynı şekilde biliyorsunuz adam toprak mahsul yetiştiriyor. Efendime söyleyeyim öşürünü vermiyor. Efendim işte böyle bir şey demediler bize. Ne demek demediler? Sen kaç dönüm diyelim, 100 dönüm tarlan var veya 100 dönüm bahçen var diyelim efendim. Portakal bahçen var. Efendim zeytinliğin var şu kadar falan. Öşürünü vermiyorsun. Gideceksin, orada hocalara soracaksın, öğreneceksin. Güzelce onun öşürünü vereceksin. İşte sulanıyorsa şu kadar, sulanmıyorsa bu kadar gibi. Biliyorsunuz kendinden suyu varsa şu kadar, başka yerden su geliyorsa, ücretliyse şu kadar. Öşrü var biliyorsunuz. Onu ehlinden sorup vermek gerekiyor. Yani adam o kadar kamyonlar dolusu meyve, sebze neyse üretiyor ama öşrünü vermiyor Allah korusun. Zekatla sınırlıyor kendini, zekat veriyor falan diyor. Zekat farklı kategoride işliyor, öşür farklı kategoride ona. Ardından bir de sadaka var biliyorsunuz. Sadaka ise zenginlik şart değil, sadaka alabiliyorsunuz. Kişi ister fakir olsun, ister zengin olsun. Kendi gücü miktarınca sadaka vermeli. Hatta zor zamanlarda da Cenab-ı Hak verenleri övüyor biliyorsunuz. Ayet-i kerimede وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ. Yani gelişlik hallerinde, bol zamanlarında, dar zamanlarında onlar infak ederler. Dar zamanlarında 1 lira infak eder, gelişliğinde 1000 lira infak eder. Ama infak eder, infak özelliğini öldürmez, yaşatır. Hani bir fakir ne yapıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir dirhem getiriyor. Bir zengin de 100.000 dirhem getiriyor. Efendimiz ne buyuruyor? Bir dirhem 100.000 dirhemi geçti buyuruyor. Aman ya Resulallah nasıl olur diyorlar. Nasıl geçer? O malının tamamını verdi diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir dirhem vere malının tamamı buydu zaten. Öteki ise malından bir kısmını verdi. Demek ki Allah-u Teala infakta yani sadakada zenginlik ölçüsünde değil de kişinin ne kadarını, malından ne kadarını verdiğine bakıyor ve ona göre Cenab-ı Hak mükafatlıyor. Çok mal vermesine değil, ne kadarını verdiğine bakıyor Cenab-ı Hak. Yani orada o zaman yani infak etmek için böyle bir hayal kurmamak lazım. Yani çok zengin olursam cami yaptıracağım, şu kadar fakirleri doyuracağım, şöyle yardım edeceğim. Sen şimdi verebiliyor musun? Cebindeki parandan 3-5 kuruşun var diyelim, kıt kanaat geçiyorsun ama oradan verebiliyorsan, imkan verince de verirsin ve ona da gerekiyorsan Cenab-ı Hak söylüyor. Sana sen mükafatını veriyor verdiğin zaman. O senin gönül kıvamına alakalı diye düşünmemiz gerekiyor kendi kendimize. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman aç bir Müslümana doyurursa Allah da ona cennet meyvelerinden ikram eder buyurmaktı. Bizim Yunus Emre'miz ne güzel söylemiş değil mi? Bir hastaya vardın ise, bir yudum su verdin ise yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Sanki bu hadis-i şerifi bize dinlendirmiş. Bir Müslüman aç bir Müslümanı doyurursa Allah da ona cennet meyvelerinden ikram eder. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyorlar. Kulların sabahladığı her gün gökten iki melek iner. Birisi Allah'ım infak edene karşılığını ver diye dua eder. Diğer melek ise Allah'ım cimrilik edene telef ver yani malını yok et diye dua eder. Yani bu hadis-i şerif tabii çok ilginç, çok dikkat çekici. Her gün diyor. O zaman günlük infak acaba yapabilir miyiz diye bakmak gerekiyor. Efendime söyleyeyim. Bunun işte efendim ne yapılır? Her gün tabii belki şey olmayabilir ama diyelim ki ben aylık şu kadar para ödeyeceğim, vereceğim bir yere. Onun günlük bir şeye de atılabilir belki. Öyle bir çözüm de düşünebilir. Tabii detaylarını fıkıhçılara sormak lazım arkadaşlar. Mevlana Hazretleri bu hadis-i şerifle ilgili şöyle bir mesnevisinde söz söylemiş. Harca ki hesaba sığmaz hazine elde edesin. Ve bu suretle Allah'ın ihsan ettiği israf eden kafirlere katılmayasın. Şu çınarın yaprakları dökülürse Cenab-ı Hak ona yapraksız da yaşama gücü verir. Dağıtmaktan, cömertlikten ötürü elinde mal kalmasa Allah'ın yardımı seni ayak altında çiğnetir mi? Ekin ekenin ambarı boşalır ama bu işin iyiliği tarlada belli olur. Çok güzel söylemiş bak. ekin ekmeye benzetmiş infak etmeyi. Ahirete ekin ekiyoruz biz. Bu dünyada ekiyoruz, ahirette biçeceğiz. Fakat diyor Mevlana Hazretleri, buğday ekilmez, yerinde kullanılmaz da ambarda saklanırsa, bitlere, küçük kurtlara, farelere benzeyen şeyler onu tamamıyla mahveder. İnsan infak etmedikçe o mal, Allah korusun, ondan başka türlü şekillerde yine heder olur, Allah korusun. O malın hayrını görmez. Bir işte hastalıktan, kazadan, böyle havai şeylerden bir sürü harcamalar çıkar karşısına. Çünkü ondan Allah razı değildir o kulundan. Evet. Efendimiz yine buyuruyor ki, cömert kişi Allah'a yakın, cennete yakın ve insanlara yakın, cehennem ateşine uzak, cimri kişi Allah'a uzak, cennete uzak, insanlara uzak ve cehennem ateşine yakındır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu cimrilerin kötü akıbetiyle ilgili de biliyorsunuz ayet-i kerimelerde bir hadise anlatıyor Cenab-ı Hak. Kalem suresinde 17-34. ayet-i kerimelerde hani bir bahçe sahibi var. Adam malından sürekli infak edermiş. Bazı rivayetlerde bahçesindeki ürünü kaldırdığında onda birini verirmiş. Götürdüğünde de onda birini verirmiş. Efendim daha sonra yine onda birini, 3 defa onda birini verirmiş. Böyle bir yani çok cömert bir insanmış diye anlatılıyor. Bazı rivayetlerde geçiyor, öyle okumuştum. Tabii onlar babaları vefat ettikten sonra diyorlar ki artık biz diyorlar bu işi diyorlar babam çok dağıtıyordu. Biz bak biz birçok kardeşiz diyorlar. Biz bunu böyle yapmayalım. Zaten bize zor yeter falan filan diye. Kendilerine göre bir plan kuruyorlar. Ve Allah-u Teala onlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar diyor bir plan kurmuşlardı, yemin etmişlerdi buyuruyor. Sabah olur olmaz ürünleri toplayalım. Yani kimse tam uyanmadan gelmeden toplayıverelim. Alalım ki kimse gelmesin, mahcup olmayalım gibi. Tabii inşallah demeyi de istisna yapmamışlardı. İnşallah Allah dilerse dememişler. O da bize hatırlatılıyor. Tabii onlar uykudayken Cenab-ı Hak bunun üzerine bir afet gönderiyor. Bahçe simsiyah kesiliyor. Tabii gidiyorlar ki ne bahçe var ne bir şey var ortalıkta. Giderken de diyorlar ki sakın yanınıza bir yoksul sokulmasın ha dikkat edin falan filan diye tembihte bulunarak gidiyor. Bir de bakıyorlar ki ortalık küle dönmüş, Allah korusun. Bu işte ayet-i kerimede biliyorsunuz anlatılıyor. Onlar şaşkınlık içerisinde diyor yani Allah Allah biz yanlış geldik herhalde falan filan diyorlar. Ama sonra anlıyorlar ki yok diyor yok yanlış gelmedik. Biz diyorlar hata ettik ve Allah bizi mahrum etti diyorlar. Tabii bu örnekler çok önemli. Yani bugün de hayatımızda böyledir kıymetli kardeşlerim. İlla bahçemiz olmasına gerek yok. Yani Allah'ın bize ikram ettiklerini infak konusunda efendime söyleyeyim hep kaçamak yapıp da cimriliği tercih ediyorsak Allah korusun bizim elimizdeki Allah'ın ikramları da Allah-u Teala zamanla onu kaldırır Allah korusun bizden. Onun için infak ehli olmak gerekiyor. Bugün imkanlarımız iyiyken yarın Allah korusun bir bakarız ki biz muhtaç duruma düşeriz Allah korusun. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte böyledir azap buyuruyor. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara Rableri katında nimetlerle dolu bahçeler vardır. Sen bu bahçenden infak ettiğinde Allah sana ne bahçeler verecek cennette, ne bahçeler ikram edecek. Öyle ya teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet kıymetli kardeşlerim. Bu açıklamalardan sonra surenin ikinci bölümünü yani 4'ten 8'e kadar olan bölümü de inşallah bir ne yapalım? Tefekkür edelim inşallah. Nedir o? Vay o namaz kılanların haline. Onlar kıldıkları namazdan gafildirler. Onlar namazlarında riya yani gösteriş yaparlar. İyilik yapmaya, zekata engel olurlar. Bunları açıkladık. Şimdi kıymetli gençler, İlam Akademi'nin gençleri, bu ayet-i kerimeler muhtevasınca şöyle bir kendimize bir hisse çıkarmaya çalışsak, tahsis yapsak yani benim bu ayet-i kerimelere göre hangi halde olmam lazım, nasıl bir ders çıkarmam lazım, ne yapmam lazım diye düşünsek acaba hanginiz yapacak? Bir uğur yapacak, uğur yapmak istiyor. Efendime söyleyeyim, uğur neler söylesin bu konuda, nasıl düşünürsün veya ne hazırladın bize?
Bu ayeti kerimeler sonucunda tefekkür ederek tahsis yöntemiyle uygularsak şu şekilde yapabiliriz hocam.
Buyur canım, buyur.
Namazda Allah-u Teala'nın huzurunda bulunduğunun farkında olmayan, bunun için de ona saygı göstermeyen kimselerden olmamalıyım.
Güzel.
Namazlarımın geçip geçmediğini aldırmayan, namazı bir kılıp bir kılmayan kimselerden olmamalıyım.
Ya evet, evet, evet, evet.
Namazda gösteriş yapanların başında münafıklar geliyor. Onlar Allah'ın sevmediği kimselerdir.
Evet.
Onlardan sonra da Müslümanlar içinde bir grup gösteriş içinde bulunarak
namaz kılabiliyor, değil mi?
Kılıyorlar.
Müslüman ama gösteriş yapıyor. Burada ilk kastedilen münafıklar ama aynı zamanda Müslüman olup da gösteriş yapanlar da bu ayetin muhtevasına giriyor diyorsun. Evet, evet.
Ben de asla birileri beni takdir etsin diye gösteriş yaparak, riyada bulunarak namazlarımı kılmamalıyım.
Evet, evet.
İmkanlarım yerindeyse dinimize göre zengin sayıldığı halde zekatını vermeyen sorumsuz kimselerden olmamalıyım.
Evet.
Zekat verme imkanımız yoksa da iyilik yapmaktan çekinen cimri kimselerden olmamalıyım.
Ufak da olsa yani iyilik yapmak, değil mi? Yani zekat verecek duruma herkesin gelmesini Cenab-ı Hak takdir etmemiş olabilir ki öyledir yani, biliyorsunuz zenginlik Allah'tan. Dolayısıyla Allah bana ne kadar imkan verdiyse oradan ne kadar acaba infakta bulunabiliyorum, bunun hesabını yapmam lazım, kendimi muhasebe etmem lazım diyorsun. Güzel oldu. Evet. Yani o müşriklerin durumuna düşmekten kaçındın yani böylece. Hani baktın ki orada Cenab-ı Hak onlara kızıyor, gazap ediyor, değil mi? Dolayısıyla onun öyle olmayayım dedin. Evet. Peki Ömerciğim, sen de bu ayet-i kerimeler muhtevasınca efendime söyleyeyim, düşünecek olursan namazından gafil olanların özellikleriyle beraber bunun tam zıttı ne olabilir? Yani bu ayetin muhtevasına girmeyen asıl zıttı kimler olabilir? Nasıl bir şey çıkardın oradan? Evet.
İlk öncelikle hocam ayet-i kerimede buyurulduğu gibi yani namazda gafil olanların zıttı Cenab-ı Hak yek vücut. Kalp.
Nedir zıttı? Ellezinehum fi salatihim haşi'un. Namazlarında huşu. Kad eflehal mu'minin. Kurtuluşlayanlar. Namazlarında huşu yani. Bu ayet-i kerimenin aslında tam zıttı işte o ayet-i kerim olmuş oluyor yani. Değil mi? Namazlarında huşu içinde olanlar. Evet.
Müslüman namazını ibadetlerin başı, dinin direği olduğunu bilerek ona gereken önem verir.
Evet.
Namazda Allah'ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olduğu için büyük bir sevgi ve saygı içerisinde namazını kılar.
Evet.
Namazı zamanında kılmaya çalışır. Uyku unutma gibi bir sebeple namazı geçirirse buna da çok üzülür ve onu hemen telafi eder.
Hep bunları açıklamalarımızdan çıkarılmış şeyler, değil mi? Evet.
Namazını sadece Allah rızası için ve en iyi şekilde kılar. Namaz onun için bir okuldur.
Evet.
Namaz sayesinde kişisel gelişimini tamamlar, ahlak güzelliği kazanır, iyilik yolunda koşar.
Çok güzel, evet.
Zengin ise zekatını en iyi şekilde verir.
Evet.
Sadaka vermek ve infak etmekle coşkun ırmak gibi olur.
Evet.
Allah'ın kendisine ikram ettiği nimetlerden yoksullara cömert harcadığı gibi başkalarının iyilik yapmasına da öncülük eder.
Çok güzel. Yani demek ki buradaki işte vay o namaz kılanların haline, onlar efendim riya yaparlar, yardıma, iyiliğe teşvik etmezleri tam zıttında işte namazını huşuyla kılanlar, onlar gösteriş değil Allah için namazını kılmak, efendim infak etmek diye anlayabiliriz. Yani anlamının zıttı, mefhum muhalifini böyle düşünebiliriz. Bir de biliyorsunuz üç yöntem kullanıyorduk. Bir dua yöntemimizde tefekkür var. Eğer bu ayetleri, yani son dört ayeti Maun suresinin düşünecek olursak, yani bu ayetlere göre Allah'tan ne istemeliyiz? Buyur Emre'ciğim. Bize bir dua etti. Biz amin diyelim inşallah.
Şöyle dua edebiliriz hocam.
Buyur.
Allah'ım namazına gereği gibi önem vermeyen biri olmaktan sana sığınıyoruz.
Amin.
Beni gösteriş için namaz kılanlardan eyleme.
Amin.
Zekatını vermeyen, İyiliklere engel olanlardan uzak eyle.
Bu kadar yeterli aslında ama istesen ekleyebilirsin. Yani mesela burada şey ifade edilmiş oldu yani. Bu ayetlerdekinden uzak durduğumuzu söyledik.
Allah'ım hayatımda en çok istediğim şeylerden biri huzurundayken namazı en güzel şekilde kılmaktır.
Evet.
Bunu bana nasip eyle.
Amin. Amin. Hepimize inşallah. Amin. Evet.
Ezanla davetine zamanında gelen, namazını zamanında kılanlardan eyle.
Amin.
Namazın benim için bir okul, bir üniversite olsun.
Evet.
Onunla güzel kişilik kazanayım, iyilik peşinde koşayım, fakirlerin, yoksulların yanında olayım, hayırlara öncülük edeyim.
Amin. Hakikaten güzel oldu. Bak böyle düşünmek lazım. Namaz bize bunu da sağlaması lazım. İnşallah Cenab-ı Hak bizlere bunları ikram eder. Evet kıymetli kardeşlerim, Kur'an tefekkürü programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz inşallah.